Ayrım 11, sayfa 189. Bölüm 3, Rüzgar. Hayattaki terk, göç ve devreden şeyler. Mutaassıp, Konya, 19 Ekim 1244. Birdenbire sokaktan köpek avlamaları duyunca döşekte doğruldum. Yakınlarda bir eve girmeye çalışan bir hırsızın yahut yoldan geçen bir sarhoşun kokusunu almış olmalılar. Namuslu insanlara huzur içinde uyumak haram oldu artık. Her köşe başında bir sefahat ve düşmüşlük almış başını yürümüş. Evvelden Konya böyle miydi? Daha birkaç sene evveline dek emniyetli, namuslu bir yerdi bu şehir. Ama işte ahlaki yozlaşma denilen illet balçıktan bataklıktan farksız. Kenarından kıyısından değdin mi bir kere, ya üstüne yapışır ya içine çeker. Öyle bir musibettir ki zengin fakir genç yaşta demeden herkesi pençesine alır. Bir de bakmışsın ki rüzgarla yayılan ateş gibi dört bir yanı kaplamış. İşte şehrimizin bugünkü ahvali şeraiti. Medresede hocalık vazifem olmasaydı çoğu sabah evden dışarı adımımı atmazdım vallahi. Devir kötü ama neyse ki kamu nizamı başsız da değil, bekçisiz de. Cemaatin menfaatini ferdi menfaatlerin önüne yerleştirerek sabah akşam düzeni kollayanlar var. Mesela yeğenim Bay Bars. Karım da ben de iftihar ediyoruz onunla. Bay Bars ve öteki muhafızlar gecenin çıkar saatinde mücrimler ortalıkta fink atamasınlar diye sırf biz döşeklerimizde rahat uyuyalım diye devreye gezmekteler. Seneler evvel biraderim vadesi dolup bu dünyadan göçünce Bay Bars'ın velisi ben oldum. Onu kendi oğlum gibi yetiştirdim. Deli fişektir, çetin cevizdir. Bundan 6 ay evvel muhafız oldu. Dedikodulara bakılırsa ben medresede hoca olmasam Bay Bars'ın iş bulacağı yokmuş. Kuyruklu yalan. Bay Bars bu vazifeyi layıkıyla yerine getirecek basirette ve cesarettedir. İstese mükemmel bir asker olurdu. Ama başta Kudüs yolundaki Haçlılar olmak üzere dinimizin düşmanlarına karşı cengaverlik etmek için yanıp tutuşsa da buralardan gitmesini ne ben arzu ettim ne zevcem. İstedik ki burada kalsın, evlenip barklansın. Bir yuva kurmasının vakti geldi de geçiyor. Evladım mertsin, kuvvetlisin, tuttuğunu koparırsın. Sana burada ihtiyacımız var diye itiraz ettim. Amacın cihat etmekse bu şehirde de cihat edecek çok şey mevcut. Hakikaten öyle. Daha bu sabah zevceme söyledim. Zor zamanlardan geçmekteyiz hatun. Yozlaşma almış başını yürümüş. Her gün bir facia yaşanıyor bir yerlerde. Haberlerini alıyoruz, tesadüf değil. Eğer Moğollar bu denli muzaffer olabildilerse, Hristiyanlar davalarını ileri götürebildilerse, İslam düşmanları köy köy, şehir şehir yağmaladılarsa, bütün bunların sebebi Allah'ın ipini bırakanlar. Lafta Müslüman olup İslam'ın kurallarına uymayanlar. Bir yerin ahalisi yoldan çıkarsa şayet aynen böyle iflah olmayacak hale gelir. Moğollar günahlarımızın kefaretidir. Bu sebeple gönderildiler. Moğollar olmasaydı bu kez ya deprem olurdu, ya açlık ya da sel. Günahkarlar tüm bunlardan bir ders alsın da nedamet getirsin diye daha kaç felaket yaşayacağız. Başımıza gelmedik bir gökten taş yağması kaldı. Bu gidişle o da olur artık. Sodom ve Gomor'un rezil sakinlerinin yolundan gidersek toptan hepimiz silineceğiz. Şu ferdi ve fevri sufiler yok mu? Ne berbat örnek oluyorlar herkese. Müslümanlara yakışmayacak herzeler ağızlarından düşmezken bir de dinden imandan dem vurmaları yok mu? Çileden çıkıyorum. Pesvaye fikirlerini pekiştirmek için Peygamber Efendimizin aziz ismini ağızlarına almıyorlar mı? Kanım çekiliyor adeta. Neymiş? Bir savaş sonrası Hazreti Muhammed halka dönüp artık küçük cihadı bitirdik, bundan sonra büyük cihada geçiyoruz demiş. Buradan hareketle mutasavvıflar da diyor ki artık yegane düşman nefsimizdir, kimseyle kavga etmeyelim. Belki kimilerinin kulağına hoş gelir böyle şekersiz sözler ama bıçak kemiğe dayanıp da iş kafirler ve mülhitler ordusuyla savaşmaya gelince bize ne faydası var? Bu tasavvuf ehli işi iyice abartıp önümüz sıra dört kapı vardır. Şeriat, marifet, tarikat ve hakikat. Basamak basamak çıkılır diyorlar. Kimileri de ekliyor ardından. Şeriat sadece bir menzildir. Sorarım onlara bu neyin menziliymiş? Bir de çekinmeden diyorlar ki dördüncü kapıya varanı birinci kapının kuralları bağlamaz. Hakikat ehli şeriatın kaidelerine uymak zorunda değildir. Hoppala, yüce mertebeye ulaştıklarını zannediyorlar öyle mi? Sade suya tirit bahane. İçki içmek, raks etmek, musiki aleti çalmak, şiir yazmak, resim yapmak onlara göre dini vecibelerden daha önemli. Sürekli vaaz edip duruyorlar. Madem İslam'da rütbe yok, herkesin Allah'ı kendine göre bulmaya hakkı var diyorlar. Kulağa zararsız, hatta masumane geliyor bu laflar ama halka tebliğ ettikleri laf salatasının altında ben biliyorum ki sinsi ve habis bir niyet var. Dini mercilere kulak asmayın, onlara ne gerek var diyorlar. Aslında bizimle uğraşıyorlar. Sufilere sorsan mübarek Kur'an-ı Kerim esrarengiz sembollerle, işaretlerle, rumuzla dolu. Ayetleri harf harf ebced hesabına döküp gizemli manalar arıyorlar. Her bir kelimenin bir zahiri manası varmış, bir de batıni. Bu sebepten ince ince katman katman bakıyorlar her ayete. Gafiller, arayacak ne var? Allah hiçbir buyruğunu saklamamış ki, açıkça sıralıyor. Sufi taifesi, örtük atıflar, saklı mesajlar aramakla o kadar bozmuş ki aklını, Yüce Allah'ın apaçık söylediklerini anlamaya fırsat bulamıyor. Sufilerden bazıları tutturmuş, insanoğlu konuşan Kur'an'dır diye. Tövbe estağfurullah, o nasıl lakırdı? Düpedüz küfür bu. Hele bir de gezgin abdallar yok mu? Hem başıbozuk hem serazat, Kalenderi, Haydari, Cami, Cavlaki. Binbir isim altında dolanıp duruyorlar, çeşit çeşitler. Zannımca en beteri onlar. Bir yere kök salmaktan aciz bir adamdan cemaate ne fayda gelir? Aidiyet duygusundan yoksun, rüzgarda kuru yaprak misali her yöne savrulan, tüm dünyaya evim diyen kişi, şeytanın arayıp da bulamadığı suç ortağıdır. Gel gelelim, filozofların da sufilerden eksik kalır yanı yok. Sanki o sınırlı akılları kainatın sınırsızlığını tahayyül etmeye yetebilirmiş gibi düşünür de düşünürler. Kukuman kuşu musunuz mübarek? Filozoflarla sufiler, şıracıyla bozacı gibi. Buna dair bir hikaye de baki. Bir gün bir filozof yolda giderken bir dervişe rastlamış. İkisinin de çabucak birbirlerine kanları kaynamış. Günlerce konuşmuşlar. Cümleye biri başlar, diğeri son buldururmuş. En nihayetinde vedalaştıklarında etraftakiler her ikisine de böyle hararetli hararetli ne konuştuklarını sormuş. Filozof şöyle yanıt vermiş. Konuştuk ve anladım ki benim bildiğim her şeyi o zaten görüyor. Sufi ise şöyle demiş. Konuştuk ve anladım ki benim gördüğüm her şeyi o zaten biliyor. Demek gafil sufi gördüğünü sanır, gafil filozofsa bildiğini. Halbuki ne o bir şey bilir, ne berikenin bir şey gördüğü var. Niçin kabullenmezler basit, sınırlı ve en nihayetinde fani varlıklar olan biz insanların haddimizden fazlasına gücümüzün yetmeyeceğini? İnsan denilen mahluk çabalasa çabalasa kaç yazar, bir arpa boyu yol bile gidemez. Kadir Allah ne yazmışsa alnımıza o olacak. Hepsi bu. Bize düşen Yaradan'ın emirlerini yorumlamak değil, anlamaya çalışmak hiç değil. Sadece ve sadece harfiyen yerine getirmek. Hele Baybars eve gelsin, bunları bir bir konuşacağız. Artık bizde adet oldu bu hasbihaller. Her gece devriye dönüşü yorgun argın eve geldiğinde beraber tandırın etrafında otururuz. Baybars karımın pişirdiği çorbayı ekmeğe katık yaparken bir yandan da hal ve şerait üzerine sohbete dalarız. İştahlıdır, ne de olsa delikanlıdır. Elbet gücü kuvveti yerinde olmalı. Onun gibi genç, cesur ve namuslu birinin bu Allahsız şehirde yapacak çok işi var. Kafir olsun, fasık olsun, hizaya getirecek çok insan var, çok. Şems, Konya, 29 Ekim 1244. Buz gibi soğuk bir gece Şekerci Han'ın cumbasında oturuyordum. Mevlana ile tanışmama az kalmıştı. Tefekküre dalmıştım. Allah'ın ne yöne dönersek dönelim, onu hem arayalım hem bulalım diye kendi suretinde yarattığı kainatın muazzamlığı karşısında kalbimiz sevinç ve sevgiyle dolmalıydı. Ne ki bu minnettarlık halini Ademoğulları nadiren yaşıyordu. Konya'ya vardığımdan beri tanıştığım insanları hatırladım. Dilenci Hasan, Sarhoş Süleyman ve Fahişe Çölgülü. Başkaları tarafından hor görülen ve ezilen bu insanlar yaygın bir dertten muzdaripti. Ayrı bir benlik zanlı. Cemiyetin kenarında kıyısında sıkışmışlardı. Fil dişi kulelerinde oturan alimlerin görüş alanlarına girmeyen kimselerdi bunlar. Merak ediyordum. Acaba Mevlana'nın onlarla arası nasıldı? Eğer Mevlana toplumun düşkün kesimlerine henüz kucaklamamışsa, bu hususta ona yardım etmek, onunla düşkünler arasında köprü olmak isterim. Şehir en nihayetinde uykuya daldı. Leyli hayvanların bile hüküm süren huzuru bozmamaya gayret ettikleri saat şimdi. Bir şehrin uykusunu dinlemek hem tarifsiz keder, hem tarifsiz mutluluk verir. Kapalı kapılar ardında ne hikayeler yaşanır acaba? Hayatta başka bir yol çizseydim, ben ne tür hikayeler yaşardım bunu da düşünürüm. Ama bilirim ki ben bu yolu seçmedim kendime. Bu yol beni seçti. Bir abdal bir şehre gelmiş. Buranın halkı yabancılara hiç güvenmezmiş. Defol diye bağırmışlar dervişi. Hiçbirimiz seni tanımıyoruz. Derviş sükunetle yanıt vermiş. Ben kendimi tanıyorum ya, önemli olan o. İnan olsun, şayet öbür türlü olsaydı, yani siz beni bilseydiniz ama ben kendimi bilmeseydim, çok daha fena olurdu. Varsın Konya halkı beni tanımasın. Ben kendimi tanıdığıma göre her şey yolundaydı. Nefsini bilen onu bilirdi. 23. Kural. Yaşadığımız hayat elimize tutuşturulmuş rengarenk ve emanet bir oyuncaktan ibaret. Kimisi oyuncağı o kadar ciddiye alır ki ağlar perişan olur onun için. Kimisi elini alır almaz şöyle bir kurcalar oyuncağı, kırar ve atar. Ya aşırı kıymet verir ya kıymet bilmeyiz. Aşırılıklardan uzak dur. Sufi ne ifrattadır ne tefritte. Sufi daima orta yerde. Yarın sabah ben de herkesle beraber büyük camiye gidip Rumi'yi dinleyeceğim. Dedikleri kadar mahir bir hatip olabilir ama eninde sonunda her hatibin sözlerinin derinliği onu dinleyenlerin ne anladığıyla ölçülür. Vaaz dinlerken duymak istediğini duyar insan. Halbuki esas kulağa hoş gelmeyen sözlerde keramet vardır. Kanımca Mevlana'nın vaazları, ısırgan otları, deve dikenleri, fundalıklarla süslü bir yabani bahçe gibidir. Oraya giren her misafir gözüne hoş görünen çiçekleri derer, geri kalan otlara bakmaz bile. Dikenli, kaba görünümlü bitkilere meyledenlerin sayısı pek azdır. Oysa şu alemde nice derdin devası, işte bu tür bitkilerden elde edilir. Aşkın bahçesi de böyle değil mi? Şayet yalnız hoşlukları, kolaylıkları toplayıp zorlukları bırakırsak buna aşk denebilir mi? Güzeli sevip çirkini elinin tersiyle itmek en kolayı. Esas mesele iyiyi de kötüyü de sevebilmek, ayrım yapmadan. Sadece hoşumuza giden şeylere şükretmekte ne var? O kadarını belhin köpekleri de yapıyor zaten. Kemik verirsen seviniyor, şükranla kuyruklarını sallıyorlar. İnsan şüphesiz ki bundan fazlasını yapabilir. İyinin ve kötünün ötesine geçmek mümkün. Bir yer daha var. Tüm sıfatların manasını yitirdiği bir başka boyut. Yarın Rumi'yi göreceğim. Ey Mevlana! Kelimelerin, harflerin, mana aleminin efendisi. Ey dünyanın sarrafı! Bakınca yüzüme görecek misin beni? Gör beni, gör beni. Rumi, Konya, 30 Ekim, 1244. Bu can tende durdukça Tebriz'de Şems'le tanıştığım günü unutmayacağım. Cemaze-i Levvel'in son günleriydi. Havada ayaza yakın taze bir esinti vardı. Rüzgar sonbaharın tüm azametiyle ilerlemekte olduğunu muştuluyor, uğulduyordu. Cami her zamanki gibi hınca hınç kalabalık, saflar sıkışıktı. Ne zaman bu kadar çok insana seslenmem gerekse, cemaatimi ne düşünür ne düşünmemezlik ederim. Arada incecik bir çizgide konumlanırım. Bunun tek yolu var. Dinleyicileri onlarca, yüzlerce ayrı insan olarak değil, tek bir kişi gibi görmek. Her hafta beni dinlemeye yüzlercesi gelir ama ben hep tek bir insana hitap ederim. O kişinin sözlerimin yankısına kulak verdiğini, beni sadece onun duyduğunu varsayarak konuşurum. Vaaz bittikten sonra camiden çıktım. Baktım atımı hazırlamışlar. Yelesine altın teller örüp gümüş ziller takmışlar. Atın her adımında zillerin belli belirsiz çalışını dinlemeyi severdim ama etraf o kadar çok insanla çevrili, yol tıkalıyken hızlı gitmek ne mümkün? Önde ben ve öğrencilerim, arkamızda büyük bir güruh, adım adım, ağır aksak, derme çatma evlerin, kutu kutu dükkanların önünden geçtik. Öyle bir patırtı vardı ki etrafımda, yolda dizilenlerin tezahüratları, arzuhalcilerin yakarılarına, çocukların mızıldanmaları, anne babaların azarlarına, satıcıların bağırış çağrışları, dilencilerin çığırtkanlıklarına karışıyordu. Bu insanların çoğu onlar için dua etmemi bekliyor, bir kısmı da sadece bana dokunmak ya da yanımda yürümek istiyordu. Daha büyük taleplerle gelenler de vardı. Ölümcül hastalıklarına şifa bulmamı talep edenlerden tutun, büyü bozmamı rica edenlere kadar. İşte bunlar beni endişelendiriyordu. Görmüyorlar mı ki ne peygamberim keramet göstereyim, ne lokmanım şifa dağıtayım. Bunları düşüne düşüne ilerliyordum. Köşeyi dönüp Şekerci Han'a yaklaştığımızda, bir dervişin delici gözlerini üzerime dikip kalabalığı yararak bana doğru yürüdüğünü gördüm. Hareketleri bir menzile odaklanmış kimselere has kararlılıktaydı. Etrafındaki herkesten ve her şeyden apayrı, adeta yalıtılmış bir duruşu vardı. Tek başınaydı. Sadece şu an değil, sanki tüm hayatı boyunca hep tek başına olmuştu. Baktım, saçı, sakalı, kaşı yoktu. Bir insanın yüzü ancak bu kadar açık olabilirdi ama gel gör ki ifadesi sırrıydı, okunamıyordu. Merakımı esas celbeden dervişin dış görünüşü değildi. Konya şehri gezgin abdalların uğrak yeridir. Allah'ı arayan türlü türlü nice derviş gelip geçmiştir buradan. Kollarında göz alıcı dövmeler, kulaklarında ve burunlarında sıra sıra halkalar, boyunlarında borazanlar, boynuzlar taşıyanları da çok gördüm. O yüzden bu dervişi ilk gördüğümde beni şaşırtan kılığı kıyafeti değildi. Ben onun bakışlarına takıldım. Hançerden keskindi kara bakışları. Kollarını iki yana açarak kaldırdı ve sokağın orta yerinde öylece dikiliverdi. Sanki sadece beni ve peşim sıra gelen konvoyu değil, zamanın akışını durdurmaktı niyeti. Birden tüm bedenim ürperdi. Yüreğimden bir yıldız kaydı sanki. Atım huysuzlandı. Huzursuz huzursuz kişnemeye başladı. Hayvanı sakinleştireyim dedim ama ne mümkün. Arka ayaklarının üzerine kalktı. Az kalsın beni yere atacaktı. Tam o anda derviş gözlerini atıma odaklayıp yaklaştı ve hayvanın kulağına bir şeyler fısıldadı. Anında at duruldu, sakinleşti. Burun deliklerini geniş geniş açarak solumaya başladı. Etrafımızı saran kalabalık gözlerinin önünde cereyan eden hadiseyi nefesini tutarak izlemişti. Fısıldaşmalarını duydum. Büyücü bu adam, ata büyü yaptı. Derviş ise etrafından habersiz gibiydi. Şimdi gözlerini bana çevirmiş, gizemli bir ifadeyle bakıyordu. Ey Allame-i Cihan Rumi! Doğuda batıda emsalsiz Mevlana! Hakkında güzel şeyler işittim. Müsaade edersen bunca yolu sana bir soru sormaya geldim. Elbette dedim usulca. O halde evvela şu atından in de benimle aynı hizaya gel. Bunu duyunca öyle bir afalladım ki ağzımı açamadım. Yanımdakiler de şaşkındı. Bugüne dek kimse benimle böyle konuşmaya cesaret edememişti. Yüzüm kızardı. Yüreğimde bir darlık, hatta kızgınlık hissettim. Ama nefsime hakim olup attan indim. Derviş çoktan sırtını dönüp uzaklaşmaya başlamıştı. Yetişip durdurdum. ''Hey bekle, sualini duymak istiyorum.'' Derviş zınk diye durdu. Arkasına döndü. İlk defa gülümsedi. ''Şu ikisinden hangisi daha ileridedir sence? Hazreti Muhammed mi, Sufi Bayezid Bistami mi?'' ''Bu ne biçim soru böyle?'' diye tersledim. ''Son peygamber Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile bir Sufi'yi bir mi tutarsın?'' Etrafımızda meraklı bir kalabalık toplanmıştı ama derviş izleyicileri umursamıyor gibiydi. İfadesini hiç bozmadan üsteledi. ''Bir düşün, peygamber hazretleri şöyle buyurmamış mıydı? Ya Rabbi, seni tebcil ederim, seni layıkıyla bilemedim. Halbuki Bayezid Bistami, ben kendimi tebcil ederim, benim şanım yücedir, zira hırkamda Allah var.'' dedi. Madem biri Allah'a nazaran ufak hissederken kendini, diğeri Allah'ı içinde taşır. Bu ikisinden hangisi daha ileridedir sence? Birden nefes alamadım, yutkundum. İlk duyduğumda saçma sapan gelen bu soru birden başka bir anlam kazandı. Sanki bir örtü kalktı, altından ilginç bir bulmaca çıktı. Dervişin yüzünde kaçamak bir tebessüm belirip kayboldu. Artık karşımda dikilen adamın meczubun teki olmadığını biliyordum. Benden samimiyetle bir şey istiyordu. Daha evvel düşünmediğim bir soruyu düşünmemi. ''Ne demek istediğini anladım.'' dedim. Bu iki kelamı karşılaştırıp her ne kadar Bistami'nin sözü daha iddialı görünse de aslında Peygamber Efendimiz'in sözünün ondan daha ileride olduğunu açıklamaya çalışacağım. ''Kulak kesildim, seni dinliyorum.'' dedi derviş. ''Allah aşkı derya deniz gibidir. Kendi meşrebince her insan ondan su alır. Fakat kimin ne kadar su alacağı kabının büyüklüğüne bağlıdır. Kiminin kabı fıçıdır, kiminin kova. Kimininki kırbadır, kiminin matara.'' Ben konuştukça dervişin yüzündeki ifade değişmeye başladı. Yavaş yavaş gözlerine kendi fikirlerinin yankısını başkasının sözlerinde duyan bir adamın yumuşak, dostane parıltısı geldi. Bistami'nin kabı Peygamber Efendimiz'inkine nazaran ufaktı. O bir avuç içti, kandı. O kadarla mesut ve sarhoş oldu. Ne güzel, kendinde ilahi varlıktan eser bulmuş. Ama o halde kalmak yola devam etmemek demektir. O mertebede bile Allah'la nefs ayrı gayrıdır. Peygamber Efendimiz'e gelince, Allah'ın sevgili kuludur, onun kabı kolay dolmaz. O yüzden Allah Kur'an'da şöyle buyurmuş, açıp genişletmedik mi senin kalbini? Kalbi böyle genişleyince, yani kabı büyüyünce, doymak bilmez bir susuzluk hasıl olmuş içinde. Boşuna değil, seni layıkıyla bilemedik deyişi. Halbuki kimse Allah'ı onun gibi bilemedi. Derviş sakin, kendinden emin gülümsedi. Baş kırıp selam verdi. Sonra minnet belirtir şekilde elini kalbine attı, bir süre öylece durdu. Gözlerini tekrar kaldırdığında, batan güneşin ölgün ışığında, yepyeni bir ilgiyle baktı bana. Karşımda hürmetle eğildi. Ben de onun önünde hürmetle eğildim. Ne kadar süre öyle durduk bilmem. Gökyüzü eflatuna çalmaya başladı. Etrafımızdaki kalabalık huzursuz mırıl mırıl konuşarak kıpırdanmaktaydı. Aramızda geçenleri önce merak, sonra giderek artan bir şaşkınlıkla izlemişlerdi. Ama sonunda hayret yerini tepkiye bırakmıştı. Zira şimdiye dek kimsenin önünde eğildiğimi görmemişlerdi. Sıradan bir abdal karşısında eğildiğimi görmek müritlerimin hoşuna gitmemişti. Derviş halkın hoşnutsuzluğunu sezmiş olacaktı. Fısıltıya yakın bir sesle şöyle dedi. ''Ben artık gitsem iyi olur. Hayranlarından alıkoymayayım seni.'' Hafif bir sitem, hatta ince bir alay mı vardı bu sözlerde bilemedim. Ama derhal itiraz ettim. ''Dur.'' diye seslendim ardından. ''Gitme, kal.'' Dönüp dikkatle baktı yüzüme. Bir bulut geçti gözlerinden. Dudaklarını iştiyakle sıktı. Sanki bir şeyler söylemek istiyor ama söyleyemiyordu. Ve o an, o suskunlukta, dervişin bana baştan beri sorduğu asıl soruyu, saklı ve sessiz soruyu duydum. ''Ya sen, Koca Hatip, senin kabın ne kadar büyük?'' Dervişe doğru bir adım attım. Kara gözlerindeki delişmen ışıkları seçecek kadar yakınlaşmıştım. Birden tuhaf bir hisse kapıldım. Sanki bu anı daha evvel yaşamıştım. Hem öyle bir kere değil, belki 10, belki 40 kere. Bölük pörçük görüntüler üşüştü zihnime. Uzun ince bir adam, yüzünde bir peçe, parmakları alev alev yanmakta. İşte o an anladım. Karşımda duran derviş, rüyalarımdaki adamdan başkası değildi. Canımı, cananımı bulduğumu biliyordum. Sevinçten dizlerim titredi. Ama hayatta hiçbir mutluluğu bu kadar yarım ve yaralı yaşamamıştım. Sevinirken dahi soğuk bir dehşet sardı içimi. Ella, Boston, 8 Haziran 2008. Bahar yaza devrederken Aziz'le Ella'nın yazışmaları sıklaşmıştı. Ella sır gibi sakladığı bu beklenmedik gelişme karşısında şaşkındı. İkisi hemen her açıdan o kadar farklıydılar ki nasıl olup da birbirlerine yazacak bu kadar çok şey bulduklarını bilmiyordu. Biri çıkıp da ortak neyiniz var diye sorsa cevap verebileceğinden bile emin değildi. Ella'nın gözünde Aziz Z. Zahara parça parça yerli yerine oturtmaya uğraştığı bir yapboz gibiydi. Ondan gelen her yeni e-postayla beraber hakkında yeni bir bilgi daha öğreniyor, elindeki bulmacanın bir parçasını daha tamamlıyordu. Gerçi resmin bütünü hala bir muammaydı ama en azından bu aşamada aşk şeriatının yazarı hakkında epey bilgilenmiş sayılırdı. Mesela Aziz'in profesyonel bir fotoğrafçı olduğunu biliyordu. Merak ediyordu, acaba mesleğinden dolayı mı bu kadar seyahat ediyordu, yoksa seyahat etmeyi sevdiği için mi bu mesleği seçmişti? Göçebe ruhluydu Aziz. Onun için dünyanın en ücra köşelerine gitmek, mahalle parkında gezintiye çıkmaktan farksızdı. En çetin yolculuklar bile gözünü korkutmuyordu. Sebatkar bir seyyahtı. Evreni sırtında taşıyan azimli bir kaplumbağa gibi. Dünyanın neresine giderse gitsin kendini evinde hissediyordu. Sibirya'da, Şanghay'da, Kalküta'da, Kazablanka'da. Sadece sırt çantası ve bir neyle yolculuk ediyordu. Ella'nın haritada asla bulamayacağı yerlerde kadim dostları vardı. Gitmediği yer kalmamıştı. Yabancı bir yere gitmenin tedirginliği, suratsız, insafsız gümrük görevlileri, laşkalaşmış bürokrasi çarklarından vize almanın imkansızlığı, içme sularındaki parazitler, besin zehirlenmeleri, mide rahatsızlıkları, soyulma tehlikesi. Kısacası her turistin kabusu olan meseleler Aziz için sıradan ayrıntılardı. Ella dünyayı güvenli Avrupa ülkeleri ve geri kalan tekinsiz bölgeler diye ayıra dursun, Aziz için doğu batı, kuzey güney birdi. Ella'nın hayatı durgun bir gölse, Aziz'inki taşkın bir nehirdi. Ella adım atmaya korkarken o dört nala gidiyordu. Ella bir adım atmadan önce bin defa düşünürken Aziz evvela adımını atıyor, sonra düşünüyordu. Tabii eğer düşünürse. Canlı rengarenk bir kişiliği vardı. İdeallere, tutkulara sahipti. Pek çok ismi vardı ve her isminde uzun bir hikayesi. Ella kendini liberal, açık fikirli, demokrat, nazik, medeni, dinsel değil kültürel anlamda Yahudi ve günün birinde et yemeyi tümden bırakmaya kararlı bir vejetaryen adayı olarak tanımlıyordu. Her şeyi ve herkesi iki kategoriye ayırıyordu. Sevdiklerim ve nefret ettiklerim. Tam anlamıyla agnostik olduğu söylenemezdi. Ne de olsa zaman zaman ailesiyle beraber birkaç dini vecibeyi yerine getirdiği olurdu. İşin aslı Ella dinden de dindarlardan da pek az yetmezdi. Tıpkı tarihte olduğu gibi günümüz dünyasında da en korkunç ve en kanlı kavgaların din adına yapıldığını düşünüyordu. Dinlerin insanlığa ne faydası vardı? İnsan ırkını birbirine kırdırmaktan başka? Hangi dinden olursa olsun bağnazlığa tahammülü yoktu. Gene de, parantez içinde her ne kadar bunu Aziz'e itiraf etmemişse de, İslam'daki kökten dinciliğinin Hristiyan ve Yahudi kökten dinciliğinden daha tehlikeli olduğuna inanıyordu. Tüm semavi dinler birbirine benziyordu ama İslamiyet daha katı, daha kapalı bir din değil miydi? Hele kadınlar için. Açıkçası Ella Rubinstein, Müslüman kadınlara uzaktan uzağa acıyor, hepsini aynı kefeye koyuyor ve onlardan biri olarak doğmadığı için kendini şanslı sayıyordu. Aziz ise din ve inanç meselelerini ciddiye alan, maneviyatı kuvvetli biriydi. Güncel politikadan alabildiğine uzak duruyordu. Hayatta nefret ettiği hiçbir şey yoktu. Nefret kelimesini silmişti kişisel sözlüğünden. Vejeteryan filan olmadığı gibi et yemeye düşkündü. Söylediğine göre iyi pişmiş kebabı hayatta reddedemezdi. Aziz İskoçyalıydı. 1970'lerin ortalarında katı bir ateist iken Müslüman olmuştu. Kerim Abdülcabbar'dan sonra Yusuf İslam'dan önce diyordu şaka yollu. O günden bugüne her ülkeden, her din ve kültürden mistiklerle hemhal olup ekmek paylaşmıştı. Kendini bildi bileli pasifistti, şiddete karşıydı. Şu dünyada yaşanan çatışma ve savaşların bir din sorunu değil, dil sorunu olduğuna inanıyordu. İnsanlar sürekli birbirlerini yanlış anlıyor, birbirleri hakkında yanlış hükümlere varıyordu. Yanlış çevirilerle yaşıyorduk. Böyle bir dünyada herhangi bir konuda ısrarcı olmanın ne anlamı vardı? En güçlü kanaatlerimiz dahi basit bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor olabilirdi. Zaten hayatta hiçbir konuda sabit fikirli ve katı olmanın gereği yoktu. Zira yaşamak demek, habire değişmek demekti. Aziz ile Ella farklı zaman kuşaklarında yaşıyorlardı. Hem fiili hem mecazi olarak. Ella için zaman gelecek demekti. Gününün dikkate değer bir kısmı sonraki seneyi, sonraki ayı, sonraki günü, hatta sonraki anı planlayarak geçiyordu. Alışverişe çıkmak, bulaşık makinesini tamir ettirmek gibi gayet süfli işler dahi bundan payını alıyor, en ufak ayrıntı planlanıp titizlikle hazırlanmış listeler ve takvimler şeklinde çantasının içindeki yerini alıyordu. Oysa Aziz için zaman, şu an demekti. Şimdi dışında her şey bir yanılgıdan ibaretti. Aynı sebepten ötürü aşkın ne gelecek planları ne dünün hatıralarıyla ilgisi olduğuna inanıyordu. Aşk sadece şimdi ve buradaydı. ''Sufiyim, vaktin oğluyum, şimdinin çocuğuyum.'' yazmıştı bir seferinde. Ella yanıtında şöyle demişti. ''Habire maziyi deşmeye, geleceği didik didik planlamaya alışkın bir kadın için. Öyle tuhaf ki söylediğin.'' Alaaddin, Konya, 10 Aralık 1244. Babamın yoluna o tuhaf kılıklı saçsız dervişin çıktığı gün orada değildim. Birkaç arkadaşımla ava çıkmıştık. Ancak ertesi gün dönebildim. Konya'ya varınca bir de baktım ki babamla dervişin tanışmaları tüm şehrin dilinde. Herkes aynı soruyu soruyor. Kimdir bu ne iyiliği belirsiz adam? Nasıl oldu da Mevlana gibi bir alim onu ciddiye aldı, karşısında eğildi? Çocukluğumdan beri herkesin babamın önünde eğildiğini görmeye alıştığımdan, gün gelip babamın da birine benzer şekilde hürmet gösterebileceğini aklımdan dahi geçirmiyordum. Benim babam ancak bir hükümdarın ya da başvezirin önünde diz çökebilirdi. Bundan alt seviyedeki kimselerin değil. O yüzden duyduklarıma inanmayı reddettim. Ne var ki eve geldiğimde Kerra hikayeyi doğruladı. Bugüne değin üvey annemin yalan söylediğini ya da mübalağa ettiğini duymadığım için çaresiz inanmak zorunda kaldım. Demek babam çarşıda, herkesin gözü önünde, çulsuz bir dervişin elini öpmüştü. Dahası Tebriz'de Şems namındaki bu davetsiz misafir, Kerra'nın dediğine göre bundan böyle bizimle kalacaktı. Gökten zembille inercesine babamın karşısına çıkan, hayatlarımızın orta yerine taş gibi fırlatılan bu yabancı kimdi? Kendi gözlerimle görmek istiyordum, Kerra'ya sordum. Niye karşımıza çıkmıyor bu adam? Şş, sessiz ol diye fısıldadı Kerra endişeyle. Babanla derviş kütüphaneye kapandılar. Uzaktan mırıl mırıl sesleri geliyordu ama niye dediklerini anlamak mümkün değildi. Tam o yana seyirtiyordum ki Kerra yoluma çıktı. Beklesen daha iyi olur Alaaddin. Rahatsız edilmek istemiyorlar. Koca gün boyu kütüphaneden çıkmadılar. Sonraki günde, ondan sonraki günde. Bu kadar çok konuşacak ne buluyorlardı? Babam gibi bir adamla alelade bir dervişin ortak nesi olabilirdi ki? Bir hafta geçti. Sonra bir hafta daha. Kerra her sabah kahvaltılarını hazırlayıp bir tepside kapılarının önüne bırakıyordu. Her gün bir öncekinden leziz yemekler hazırlamasına rağmen babam ve Şems bir dilim buğday ekmeği ve bir bardak keçi sütü dışında ne varsa reddediyorlardı. Evdeki düzenimiz allak bullak oldu. Her geçen gün asabım biraz daha bozuldu. Aksileştiğimi görüyor ama sinirlerime mani olamıyordum. Günün çeşitli saatleri kapıdaki deliğe gözümü yapıştırarak kütüphanenin içini gözetliyordum. Kapıyı birden açsalar beni çömelmiş konuşmalarını dinler vaziyette bulurlardı ama umurumda bile değildi. Usanmadan her gün onları gözetledim. Fakat pek bir şey görebildiğim yoktu. Perdeler yarı yarıya çekildiğinden odanın içi loştu. Ara sıra yakaladığım kelimeler sayılmazsa tek duyduğum bitmek bilmez bir fısıltıydı. Görecek, işitecek bir şey olmayınca kafamda kurmaya başladım. Bir keresinde Kerra beni kulağımı kapıya dayamış halde yakaladı ama ne kızdı ne kınadı. O da en az benim kadar merak içindeydi. Neler olup bittiğini öğrenmeye can atıyordu. Zaten kadınların tabiatı meraklıdır, ellerinde değil. Ama bir başka gün abim beni suçüstü yakaladı. Başkalarını gözetlemeye hakkın yok dedi azarlarcasına. Bilhassa öz babana bunu yapman yakışık almıyor. Omuz siktim. Babamızın gece gündüz tüm vaktini bir yabancı ile geçirmesi, ailesini ihmal etmesi sana batmıyor da benim kapı dinlemem mi batıyor? Babamın yüzünü görmeyeli bir aydan fazla oldu. Böyle kenara atılmak seni üzmüyor mu? Kimsenin kimseyi kenara attığı yok diye kestirip attı abim. Babamız Tebrizli Şems'te senelerdir aradığı dostu, ruhtaşı, yoldaşı buldu. Çocuk gibi şikayet edip sızlanacağına onun için sevinmen gerek. Eğer bir insanı hakikaten seviyorsak onun mutlu olmasını isteriz. Al işte. Tam da abimin ağzına yakışır saflıkta bir laf. İstiyor ki her şey süt liman, herkes mesut olsun. Çocukluğumuzdan beri böyleydi. O babamın gözdesi, terbiyeli, kamili olan. Bense haylaz, ele avuca sığmaz ve anlaşılmaz olan. Belki de herkesin yerine getirmesi gereken bir rol var şu dünyada. Ve eğer bütün fiyakalı roller kapılmışsa sen de üstüne düşen kısmı sırtlanırsın. İstesen de istemesen de. Aile büyüklerinin biricik veliahtı babamın ilk göz ağrısı olmak abimin rızkıydı. Benim payımsa geride kalmış sıfatları üstlenmek. Babamın Şems'le kütüphaneye çekilmesinden 40 gün sonra bu sabah tuhaf bir şey oldu. Yine kapı önünde çönmüş içerideki sessizliği dinliyordum ki dervişin konuştuğunu duydum. Artık bu odadan çıkma vakti geldi Mevlana. Geçen her gün gönlü geniş ve ruhu gezgin sufi meşreplilerin 40 kuralından bir tanesini tefekkür ettik. Bugün son kuralı da tamamladığımıza göre insan içine çıksak iyi olur. Yokluğun aileni kaygılandırmış olsa gerek. Babam derhal itiraz etti. Merak etme, zevcem de oğullarım da yokluğuma anlayış gösterecek kadar olgundurlar. Zevceni bilmem ama iki oğlun yaz ve kış kadar farklı dedi Şems. Hadis-i şerif der ki, oğul babanın sırrıdır. Ama hangi oğul? Büyük oğlun ayak izinden yürür ancak küçük oğlan bambaşka bir mecraya akmakta. Haset, şüphe ve tenkit etmek yüreğini karartmış. Bunları duyar duymaz yüzüme ateş bastı. Vay densiz derviş, daha beni tanımazken hakkımda böyle laflar etme cesaretini nereden buluyordu? Ama ben daha aklımdan bu soruyu geçirir geçirmez, içeride Şems bana cevap verircesine söze devam etti. Küçük oğlun onu tanımadığımı sanır, oysa tanırım dedi. Zira o 40 gündür kulağını kapıya yapıştırıp deliklerden bizi gözetlerken ben de onu seyrediyordum. Tüylerim diken diken oldu. Hiç düşünmeden kapıyı ardına kadar açtım ve paldır küldür odaya daldım. Babamın gözleri hayretten fal taşı gibi büyüdü. Bir dakika geçti geçmedi, şaşkınlığının yerini kızgınlık aldı. "Alaaddin, ne yapıyorsun? Bu ne kabalık oğul? Aklını mı yitirdin?" diye gürledi. "Ne cüretle bizi rahatsız edersin?" Peş peşe yağan soruları duymazdan gelip işaret parmağımı Şems'e doğrulttum. Niyetim bağırmak değildi ama heyecandan zangır zangır titrerken sesimin yükselmesine mani olamadım. "Bana çatacağına önce şu herife sorsan ya, ne cüretle hakkımda böyle konuşur?" Babam tek kelime etmedi. Sadece iç çekti. Varlığın boynunda değirmen taşıydı sanki. Öylece durdu ve bana baktı. Yüzü demir bir kapı gibi kapandı. "Babacım, Kerra sizi çok özledi. Talebeleriniz de. Şu çapulcu dervişe bu kadar zaman ayırıp sevdiklerinize nasıl arkanıza dönersiniz?" Bu laflar ağzımdan çıkar çıkmaz pişman olmuştum ama ne fayda. Babamın benzi sarardı. Gözlerine hüzün ve hüsran çöreklendi. Daha evvel bana hiç böyle baktığını görmemiştim. "Alaaddin derhal bu odayı terk et," dedi. "Aklın avare olmuş. Git sessiz bir köşe bul, orada otur ve yaptığın hatayı düşün. Kendi içine bakıp pişman olmadan oradan kalkma. Çiğliğini görüp tanıyana kadar yanıma gelme. Ama baba..." "Haydi çık," diye tekrarladı babam. Bu sefer daha haşin ve hırçın bir sesle. Elim ayağım titreyerek dışarı attım kendimi. Avuçlarım ter içindeydi. Dizlerim tutmuyordu. İşte o an bende şafak attı. Tebrizli Şems yüzünden hayatımız alt üst olmuştu. Bundan böyle hiçbir şey aynı olmayacaktı. Annemi seneler evvel daha çocuk sayılacak yaşta kaybetmiştim. Şimdi ise ikinci büyük kaybımı yaşıyordum. İnsanın babası hem hayatta hem ölü olur mu? Olurmuş demek ki.